Herkese merhaba, ben Emre Aydın. Microsoft'un Virtual Academy eğitimleri kapsamında tekrar beraberiz. Daha önceki eğitimlerde Office 365'e giriş yapmıştık. Hibrit yapıda incelemiştik. Office 365 Pro Plus'a bakmıştık. SharePoint Online, Link Online'a bakmıştık. Ve aslında incelenebilecek neredeyse bütün bileşenlere kısa kısa bakıp birçok demoyu da yerine getirmiştik. Birçok demoyu da gerçekleştirmiştik. Bu eğitimde ise yine Exchange Server, yani on-premise yapınızdaki Exchange Server'dan Office 365 tarafındaki Exchange Online'a Remote Move Migration yöntemiyle nasıl geçiş yapılır? Buna bakıyor olacağız. Buna değiniyor olacağız. Teknik taraftaki demoya, sunuma geçmeden önce çok kısa kendimi de tanıtmak istiyorum. Yaklaşık 15 seneye yakın zamandır bilişim sektöründe farklı birçok kademede görevler aldım. Microsoft Türkiye başta olmak üzere farklı birçok firmada çalıştım. Teknik tarafta bakacak olursak Active Directory, Exchange Server'lar, Link Server'lar, işte Forefront, System Center ailesi ve benzer birçok Microsoft ürününde expert seviyede uzmanlık sahibiyim. Bunun yanında tabii ki diğer vendorların da bazı ürünleri yine uzmanlık alanıma giriyor. Tabii paralelde birçok ünvana sahibim. Aynı zamanda Türkiye'deki Microsoft'un Office 365 MVP'lerinden bir tanesiyim. Evet, şimdi isterseniz Remote Move Migration operasyonunun nasıl yapılabileceğine dair sunumumuza tekrar geri dönelim. Evet. Şöyle gündeme kısaca bakacak olursak aslında Exchange Federation etkin hale getirilmesi ve akabinde Remote Move Migration operasyonunun nasıl yapılacağına sunum üstünden bakıyor olacağız. İlk etapta Exchange Admin Center'a login olmamız gerekiyor. On-premise ortamınızdaki Exchange Server'a login olmanız gerekiyor. Biliyorsunuz bu Migration operasyonları kapsamında sertifika çok önemli. Daha öncesinde örnek verdiğim anlatımını yaptığım Cutover Migration'da da önümüze çıkmıştı. Daha öncesinde Hybrid Migration yani ADFS ve Single Sign-On'un olduğu Migration türünü anlatırken yine karşımıza çıkmıştı. Tabii ki Remote Move Migration'da durum çok farklı değil. Remote Move Migration'da sertifika operasyonu yine ilk etapta çözülmesi gereken işlemler arasında. Şimdi burada ilk olarak aslında yapımızda bir tane Excel Server 2013 var. Bir de Office 365 kullanıyoruz. Ve amacımız aslında bu yapıyı Remote Move Migration'la taşımak. Ve taşıma esnasında yapının nasıl bir bütün halini çalıştığını aslında gösteriyor olacağım ekranlarda, sunumda. Şimdi ilk olarak Excel Server 2013 üstüne login olduk. Ve sonrasında Servers'tan Certificate alanına gelip Import Exchange Certificate'e tıklıyoruz. Amacımız public bir sertifikayı Exchange Server 2013'e yüklemek. Çünkü biliyorsunuz internal bir CA'den aldığımız sertifikayla bu migration operasyonlarını gerçekleştiremiyoruz. Evet, elimizde daha önceki sunumlarda da aslında bahsetmiştim. Sertifika nasıl istek yapılır, sertifika nasıl alınır? Bunları daha önceki sunumlarda, daha önceki videolarda ya da daha önceki eğitimlerimde bulabilirsiniz ya da yazılarımda aynı şekilde yazdığım makalelerde. Bu sertifikanın daha öncesinde alınmış olduğunu varsayıyoruz. Bu adıma gelene kadar. Bunu bir public sertifika sağlayıcısından bu operasyonu kendimizin yaptığını varsayıyoruz. Exchange Server 2013 üzerinde sertifika import etmek ilk etaptaki amacımız ve SMTP ve IIS için aslında sertifikayı import ediyoruz. Bu iki servisin bizim sertifikamıza ihtiyacı var. Bu sertifika import işleminden sonra ikinci adımda hemen yine Exchange Server 2013'ün üzerindeki hibrit solda yer alan hibrit alanına gelip burayı açıyoruz. Ve burada karşımıza zaten Enable ve Modify seçenekleri geliyor. Enable'a tıkladığımızda da karşımıza bir Sign-in penceresi geliyor. Sign-in penceresine tıklayıp Office 365'e account'umuzla oturum açmamız gerekiyor ilk etapta. Federasyonu burada etkin hale getireceğiz bu pencerede. Hibrit yapıyı bu şekilde çalıştırabilir umudumdayız. Şimdi Enable'a yani hibrite tıklamıştık. Daha sonra karşımıza bir pencere gelmişti. Pencerede kimlik bilgilerimizi girdik ve artık Enable'a tıklayabilir durumdayız. Enable karşımızda. Tıkladığımızda zaten tekrar bizi bir wizard karşılıyor. Bu wizard, bu sihirbaz bizi federasyonu, hibrit modu aslında etkinleştirecek. Ve Office 365 ile bizim aslında on-premise yapımızdaki Office Exchange server'ımızı beraber çalıştırmamıza imkan verecek. Yani öyle ki taşıma esnasında ya da bir kullanıcıyı Exchange Online'a taşıdıktan sonra geride kalan diğer kullanıcılar o taşınan kullanıcının mailbox'ın takvimine erişebilir olacaklar örneğin. Ya da FreeBSD bilgisini iki kullanıcı birbiri arasında hala paylaşabiliyor olacak. Biri taşınmış, biri taşınmamış kullanıcılar. Ve benzer şekilde aslında yapı hala bir bütün olarak çalışıyor olacak. Temelde amacımız bu. Yapıyı bu şekilde bir bütün olarak çalıştırırken zaten tahmin ettiğiniz gibi migration operasyonu çok daha kolay ve kullanıcı tarafına yansıması, negatif yansıması çok daha az. Kullanıcı hiçbir şey, aslında kullanıcılar bu migration tipinde hiçbir şey hissetmeden günlük çalışmalarına devam ederken aynı şekilde ara vermeden, bir aksaklık yaşamadan çalışmalarına devam edebiliyorlar. Şimdi Wizard'da ilk ekranda zaten yani istiyor musunuz bu konfigürasyonu diyor bize. Yes diyerek devam ediyoruz. İkinci adımda domainin doğrulanması gerekiyor. Ve bize bir tane aslında domainimiz için bir tane token veriyor. Bir TXT kaydı ve bu tokenla bir TXT kaydı yaratmamızı istiyor. Domain yani işlem yapmaya çalıştığımız domain nerede host ediliyorsa o public DNS'te bu kaydın bir TXT olarak yaratılması gerekiyor. Bu kaydı buradan token'ı kopyalıyoruz ve yani sahibi olduğunuz public DNS'te yani sizin domaininizin host edildiği DNS üzerinde public DNS üzerinde tabii bu kaydı yaratıyoruz. İşte burada ekranda göründüğü gibi zaten TXT kaydını bakın domain adı zaten lab00199. Bu domain içerisinde bir tane TXT kaydı oluşturup içerisine text olarak da az önce bana Wizard'ın verdiği texti, yazıyı, karakterleri giriyorum ve OK'ye tıklıyorum. Tabii bu operasyon DNS üstündeki bu operasyonun diğer DNS'lere yayılması için biraz beklemek gerekiyor tahmin ettiğiniz gibi. Diğer DNS'lerde de bu işlem geçerli olduktan sonra setup'a geri döndüğünüzde artık evet domainin sahibi benimdir demiş oluyorsunuz. Ve ilerlediğinizde aslında yine Wizard sizi diğer bir pencereye geçiriyor. Burada da ilk seçenekle devam etmek mümkün. Eğer Edge Server kullanmıyorsanız yani mail akışınız Client Access'ler ve Mailbox Server'ler üzerinden sağlanıyorsa ilk seçenekle devam edebilirsiniz. Ama Edge Server kullanıyorsanız ikinci seçeneği seçmeniz burada doğru olan. Yine Next dediğinizde karşınıza bu sefer aslında sertifika adınız geliyor. Burada hibrit transport için kullanılan sertifika adınız geliyor. Burada bu sertifikayı daha önceden Exchange Server üstünde tanımlamış olmanız gerekiyor ki hibrit mail transport işlemine devam edebilirsiniz. Benim burada açıkçası kişisel olarak önerim wildcard bir sertifika ile bu operasyonu gerçekleştirmek. Yani öteki türlü de yani tek sertifikalar alarak işte içerisine SSN'ler yazarak da ilerleyebilirsiniz. Fakat o yani birden fazla yerde sertifika kullanmanız gerekebilir. Bundan dolayı hem wildcard sertifika kullanınca işler biraz daha kolaylaşıyor. Hem de açıkçası yönetmesi de o sertifikaları yenileme zamanlarında yönetmesi de kolaylaşıyor bu şekilde. Sertifikayı sunucu üstüne daha öncesinde yüklemiş olmanız gerekiyor ki zaten burada yüklememiş olursanız bu ekran zaten boş geliyor. Yani şu an burada işte -2013 yazan alanda bir sertifika yüklü değilse bu alan zaten boş geliyor ve burada bir operasyon zaten gerçekleştiremiyorsunuz. Bu adımlara daha gelmeden işte bizim ilk adımlarda olduğu gibi bir sertifikayı Exchange Server üstüne yüklemiş olmanız gerekiyor. Sertifikamız geldi. Next'le devam ettik. Bize mail, yani RPC server, aslında sonlanan sunucu, yani nasıl söylenir? Mail adresimizin sonlandığı adresi soruyor aslında burada. Burada işte sizin yapılarınızda mail.domainadınız.com, genelde hani şeyimiz bu. Karşılık gelen isim genelde bu. Ya da işte farklı bir isim kullanıyorsanız Autodiscover kaydınızı düşünün. Ya da kullanıcılarınız size nasıl erişiyorlar, o kaydı düşünün. O kaydı burada yaratmanız, oluşturmanız gerekiyor. Yani daha doğrusu girmeniz gerekiyor bu kullandığınız kaydı. Bizim buradaki kaydımız lab00199. Bu kaydı da girdikten sonra Next ile devam ettiğinizde size on-premise yapınızdaki yetkili kullanıcı adını soruyor sihirbaz. Yetkili kullanıcı adını girmeniz gerekiyor. Bu domain admin hesabı olabilir. Ya da sizin yetki verdiğiniz farklı bir kullanıcı olabilir. İlla ki klasik kullandığımız admin hesabı olması gerekli değil. Fakat dediğim gibi genelde kullanılan hesap domain admin hesabı ve şifresini de burada girmeniz gerekiyor bu hesabın ki sihirbaz gidip sizin yapınıza ulaşabilsin. Az önce girdiğiniz RPC adıyla, yani işte mail.contoso.com adıyla ya da mail.domain.com adıyla o adrese ulaşabilsin. O adresten Autodiscover kaydını hani doğrulayabilsin ve sizin sunucularınıza girdiğiniz kullanıcının yetkisi dahilinde erişip oradan bilgi çekebilirsin, bilgi alabilirsin. Aslında sihirbazın yapmaya çalıştığı bu. Yani yetkili bir kullanıcı giriyorsunuz, mail sunucularınıza ulaşılabilecek bir adres giriyorsunuz ve bir sertifika giriyorsunuz aslında. Bir sertifika, çünkü aradaki bu bağlantının da güvenli olması gerekiyor. Bu şekilde güvenli bir yöntemle sunucular, sizin sunucularınızla Cloud'daki Office 365 yapısı arasında, Microsoft'un sunucuları arasında aslında güvenli bir bağlantı kanalı açılıyor. Aslında yapılan buradaki setup'ın yaptığı, bu sihirbazın yaptığı temelde aslında bu. Akabinde tabii ki şimdi ne yaptık? On-premise yapımızdaki admin hesabını girdik. Sertifikayı tanımladık. Güvenli, bu hat güvenli olsun diye. Autodiscover kaydımızı ya da işte RPC kaydımızı ya da işte sizin dışarıdan erişilirken kullanılan isminiz neyse o kaydı da girmiştik. Eksik olan tek bir şey kalıyor. O da Office 365 tarafındaki kullanıcı adınız ve password tabii ki. Onu da buraya giriyoruz. Bu pencerede. Devam ettiğimizde artık her şeye hazırız aslında. Temelde amacımız neydi bu wizard'ı kullanırken? Hibrit yapıyı etkinleştirmek. Bu yapıyı etkinleştirirken de yaptığımız neydi? Sertifika kullanarak güvenli hale getiriyorduk. Hem on-premise yapıdaki admin hesabı hem de 365 tarafındaki admin hesabını burada tanımlıyorduk. Ve bu tanımları yaparken de bizim 365 hesabımızın ulaşması gereken adresi de yazıyordu. İşte mail.domain.com. Buna yeri geldiğinde işte RPC deniliyor. Yeri geldiğinde yani Autodiscover deniliyor veya başka isimlerle de adlandırıyoruz. Temelde amaç doğru kanala güvenli bir şekilde iki taraf birbirine ulaşabilsin. Update dediğimizde evet zaten hibrit servisi bu şekilde konfigüre etmiş oluyoruz. Yani artık Exchange Online ile bizim on-premise yapımız aslında konuşabilir hale geliyorlar bu operasyondan sonra. Şimdi komut satırından PowerShell'den de buraya baktığımızda get hybrid configuration komutuyla baktığımızda işte bakın on-premise smart host lab 00199 o 365 ready.com'muş. Hemen alt kısımda domain adım var. Bakın receiving transport server'ım -2013. Sending transport server'ım da -2013. Hani receiving sending eğer yapınız biraz daha karmaşıksa burada farklı isimleri görebilmeniz de mümkün tabii ki. Yine aynı şekilde işte Exchange versiyonu 15'miş. Onu görüyorum. Name hybrid configuration'mış. Distinguished name gelmiş yine aynı şekilde. Bu bilgilerin tamamını da burada görebilmek mümkün. Get hybrid configuration'la. Tabii aynı şekilde arka plandaki log dosyalarına bakmak istersek hani ya bir sorun olabilir. Bu wizard'ı tamamlayamayabiliriz. Ya da daha öncesinde başlatmışsınızdır, yarıda kesmişsinizdir. Tekrar başlattığınızda sorun karşınıza geliyordur fakat çözemiyorsunuzdur. Biraz daha arka planda ne olduğuna dair bilgi sahibi olmak istiyorsanız eğer burada da Yine şu lokasyonda Program Files, Microsoft, Exchange Server V15 Logging Update Hybrid Configuration lokasyonunda sizi bir log dosyası bekliyor. Ve burada da aslında adım adım arka planda neler olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer bir hata olsaydı bizim operasyonumuzda burada error ile başlayan yani info yerine error ile başlayan bir takım satırları da görüyor olacaktık. Şu an bizim yapımızda herhangi bir sıkıntılı durum olmadığı için sadece info satırlarını görüyorum. Şimdi buraya da log dosyasına da baktıktan sonra devam edecek olursak artık domainimiz için yani lab 00199 domaini için bizim artık bazı MX kayıtları, bazı işte AutoDiscover kaydı ya da işte SPF kaydı gibi kayıtları Public DNS'te oluşturmamız gerekiyor. Yani ne yaptık aslında? Exchange Server 2003'ümüz, 2013'ümüz vardı. Bir sertifika tanımladık. Sonra gittik. Hibrit konfigürasyonunu enable yaptık. Yani etkinleştirdik hibriti. Hibrit yapıyı. Bu şekilde bizim on-premise yapımızla Office 365 birbirleri arasında konuşmaya başladılar. Ve artık bu konuşma sağlandıktan sonra DNS tarafında MX kayıtlarını Exchange Online'a tanımlayabilir hale geliyoruz. Aynı şekilde AutoDiscover kaydını Exchange Online'a tanımlayabilir hale geliyoruz. Ve tabii ki TXT kaydı, maillerimizin janka düşmemesi ve benzer bir takım işlemler için SPF kaydında tanımlanabilir halde hale geliyoruz. Bunları da DNS'te şu şekilde yani Public DNS'te domaininizin hosted bir Public DNS'te şu şekilde tanımlayabilmek mümkün. Bakın Public DNS'imiz burada da bir tane MX kaydı yaratıyorum şu anda. Bu kaydı nereden edindim? Bunu bana zaten Office 365 panelinde domainimin altında Setup domain altında bu adresleri bana Microsoft zaten veriyor. Yani diyor ki git Public DNS'inde artık MX'ini bana yönlendir. Git işte CNAME olarak AutoDiscover kaydını oluştur, bana yönlendir. Yani bakın zaten Outlook.com ve SPF'ini oluştur artık bana yönlendir. Çünkü neden? Dışarıdan gelen mailler önce Exchange Online'a oradan gerekiyorsa eğer sizin on-premise yapınıza düşecek. Aslında bu şekilde de düşünebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. On-premise yapıma da şu anda hala mail gelebilir. Çünkü bakın burada şu anda görünmüyor ama arkada bir tane MX kaydım var. Bakın şurada görünüyor. Mail Exchanger MX demiş. Priority'ye bakın. Priority 10. Adres olarak da mail.lab00199.o363.ready.com. Şimdi bu silmiyoruz zaten. Bu duruyor bu adımda. Fakat biz bir tane paraçesi daha düşük. Sıfır olan. Bunun anlamı ne demek zaten biliyorsunuz. Yani ondan daha düşük. Sıfır olan bir değer veriyorum. Ve FQDN'i de Microsoft'un bana söylediği FQDN'li olan bir tane MX kaydı daha yaratıyorum. Bu şekilde hani on-premise yapıma da mail düşebilir hala. Bu şekilde. Ve Exchange Online'a da mail düşebilir bu şekilde. Hibrit yapıyı da arada kurduğum için birbirleri arasında konuşabilir halde oldukları için mail kaybını da bu şekilde sıfırlamış oluyorum aslında. Bütün operasyonu, bütün geçiş bittikten sonra ya da eğer bitmiyorsa MX'leri zaten kuruyabilirim. Bütün operasyon bittikten sonra Priority'si 10 olan MX kaydını tamamen ortamdan kaldırabilirim. Bunu da yapma şansım var. Ya da hibrit yapıda kullanacaksanız bu iki tarafı da yani hem Exchange Server'ınızı kullanacaksanız hem de Exchange Online'ı kullanacaksanız iki MX'i de taşıyabilirsiniz. Bu şekilde kullanmak da mümkün. Şimdi bakın burada da hemen bir sonraki slide'da da zaten varmış. Priority 10 olan ve Priority 0 olan iki tane MX kaydım şu an çalışır durumda. İkisi de duruyor, silmiyorum. Devam ettiğimde yine 365 paneline geri döndüğümüzde domain altında bakın kendi domainim zaten şurada ve statüsü aktif durumda. Lab 00199 domainim. Şu an operasyon yaptım. Bu domain şu anda aktif ve çalışır durumda. Yani ne yaptım? DNS kayıtlarını yani ne yaptım? Microsoft'un bana verdiği DNS kayıtlarını da public DNS'e tanımladım ve konsola döndüğümde domainimin zaten aktif durumda olduğunu da görebiliyorum. Ve tabii ki herhangi bir sorun vesaire benzer bir işaret karşıma gelmiyor ya da bir ünlem işareti. Şu anda her şey yolunda görünüyor. Devam ettiğimde ise artık şimdi bu nedir? Remote Remote Move Migration aslında adı üstünde. Bu adımda artık dirsinkle kullanıcıları diğer tarafa, yani on-premise yapımdan diğer tarafa, yani Exchange Online'a atmam gerekiyor. Dirsink'i nerede kullanıyorduk? Remote Move Migration senaryosunda kullanıyorduk. Cutover Migration'da kullanıyor muydu? Kullanmıyorduk. İhtiyacımız yoktu çünkü. Remote Move Migration'da dirsinki kullanmak gerekiyor. Dirsinki zaten biliyorsunuz Active Directory Dirsink, yani Directory Synchronization Tool. Bunu yine Microsoft'un sitesinden indirebilirsiniz. Yaptığı iş neydi? Bizim on-premise yapımızdaki kullanıcıları dilerseniz şifreleriyle beraber ve bir takım ayarlarla beraber 365 tarafına, 365'e iletebiliyordu, gönderebiliyordu, sync edebiliyordu. Yaptığı iş buydu zaten temelde. Şimdi biz bu tool'u daha öncesinde zaten yapımızda kurmuştuk. Bunun kurulumu ve benzer dokümanlar arıyorsanız eğer yine benim yazdığım yazılara, makalelere ya da videolara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tool'u zaten kurmuştuk. Nereye kurmuştuk? On-premise yapımızdaki bir sunucu üstüne kurmuştuk. Ve bu sunucu üstünde şu anda Start Online Coexistence Sync diye bunu çalıştırıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Aslında manuel tetikliyoruz Dirsync'le. Neyi tetikliyoruz? Kullanıcıların 365'e sync olmasını tetikliyoruz. Bu operasyonu da yaptıktan sonra artık tekrar Exchange Server 2013 üstüne dönersek yapılması gereken işlerden bir tanesi de MRS proxy'nin enable edilmesi. Bu işlemi de yapmak gerekiyor. Kullanacağımız komut da get web services virtual directory ve akabinde takip eden parametreler. MRS proxy ile bu şekilde enable etmek gerekiyor. Operasyonun düzgün şekilde ilerleyebilmesi için. Şimdi buraya kadar geldiğimizde artık Dirsync ile kullanıcıları 365 tarafına ilettiğimizi varsayıyoruz. MX kayıtlarının yaratılmasından dolayı mail akışının hiçbir şekilde kesilmediğini varsayıyoruz. Mail kaybının yaşanmadığını varsayıyoruz. Recipients, Exchange Server 2013'te Recipients altında kullanıcıları zaten görüyoruz. Mail adresleri, mailbox tipini de görüyoruz. Hepsi user olarak görünüyor. Şimdi kullanıcılardan bir tane batch dosyası aslında yaratacağız. Bu batch dosyasını yaratmaktaki amacımız da işte Bob Kelly kullanıcısını migrate etmek aslında amacımız şu anda. Bir batch dosyası yaratıyoruz. Admin hesabını yine burada oluşturuyoruz. Endpoint'i giriyoruz. Migration endpoint'ini giriyoruz. Yani bu yine sizin MRS proxy sunucunuzun FQDN'i olabilir. Yani mail.domainadınız.com gibi bunu düşünebilirsiniz aslında. Bir isim migration için oluşturduğumuz bu batch dosyasına bir isim veriyoruz. Burada MoveBob Online örneği verilmiş. Ve bir target tabii ki veriyoruz. Arka aşağı tarafta hemen göreceksiniz. Arşiv, eğer kullanıcının bir arşivi varsa, bakın bunu iki seçenekte aslında taşıyabiliyorum arşiv dosyasını. Bu yine çok gelen sorulardan bir tanesi. Kullanıcıların arşivleri var, ne yapacağız diye. İki tane tip destekleniyor. Yani ilk seçenekte hem primary mailbox'ı hem de arşiv mailbox'ını taşıyabiliyoruz. İkincisinde ise sadece arşiv mailbox'ı taşıyıp primary mailbox'ı bırakabiliyoruz. Tamamen karar sizin. Altta da bad item limiti ve large item limitlerini yine oluşturabilmek mümkün durumda. Next ile devam ettiğinizde rapor olarak da Steve Masters kullanıcısına bir rapor gideceğini burada bize söylüyor aslında. Otomatik olarak new dediğimizde burada batch dosyasını artık yaratmış oluyoruz. İşte bakın burada yarattığımız batch dosyası yine nerede görüyoruz bunu? Office 365 Recipients Migration altında görebilmek mümkün. Batch dosyası şu anda sync ediyor. Az önce biz yaratmıştık bunu. Şu anda sync ediyor. Ve şu anda bitirdi sync işlemini. Sync etti, bitirdi. Ve bakın şurada da zaten sink edilen mailbox demiş. Bir olarak gösteriyor. Evet, bu şekilde migration sync işlemini bitiriyoruz aslında. Burada da yes deyip operasyonu tamamen complete ediyoruz artık. Detayına, kullanıcının detayına baktığımızda burada işte kaç ne kadar datanın taşındığı, ne kadar sürdüğü vesaire bir takım bilgileri görebilmek mümkün. Ya da işte raporu bu kullanıcı için rapor alabilmek mümkün. Bu bilgileri de burada görebilmek, kullanıcı bazlı görebilmek mümkün. Batch'le artık batch dosyasında işimiz bitti. Bob kullanıcısını taşıdık. Nereye taşıdık? Office 365'e. Batch dosyasını silebiliriz artık. Sildik. Ekrana tekrar geri geldiğimizde yani 365 on-premise Exchange yapımıza geri dönüp Bob kullanıcısına baktığımızda artık mailbox tipinin user değil Office 365 olduğunu görüyoruz burada. Şimdi kullanıcımızın bir tanesini taşıdık. Diğer kullanıcılar on-premise yapımızda kaldı. Hani hibrit yapı diyoruz ya, genelde hibrit geçişi öneriyor. Yani hibrit geçiş derken remote mailbox'ı bu geçişi öneriyoruz ya. Çünkü arkada hibrit bir sistem kullanıyor. Bunun temel sebebi aslında işte takvim bilgilerinin ya da presens bilgilerinin geçiş esnasında hala kullanılabilir olması. Şimdi bakın bu bilgiler nasıl görünüyor? Bir de bunun örneğini görelim. Şimdi Bob kullanıcısının mailbox'ına erişiyoruz. Nereden? Ova'dan. Ve takviminde bir olay yaratacağım. Yani bir takvim öğesi yaratacağım. İşte burada ne demişiz? Sabah 9 için weekly meeting, yani haftalık bir toplantı ofiste, lokasyon olarak da ofiste sabah 9'a bir toplantı koyuyor Bob. Şimdi Holly diye bir kullanıcımız daha var. Bunun ovasına login olalım ve aynı saate, yani Bob'un sabah 9'a koyduğu saate biz bir toplantı koymaya çalışalım. Bakalım ne olacak. İşte ekranda da göründüğü gibi bakın Holly kullanıcısındayız şu anda ve Bob'un takvime bir olay koyduğu saate biz de bir toplantı koymaya çalışıyoruz. Bu noktada bakın hemen alt tarafta kullanıcının bir tanesi free görünürken bir tanesi busy görünüyor. Yani kullanıcının bir tanesi on-premise Exchange'de çalışırken bir tanesi Office 365 üstünde çalışmasına rağmen bu free busy bilgisi bu hibrit yapıda okunabilir halde kalıyor. Bu iyi bir durum. Hani çünkü daha geçişini yapmadım, belki de binlerce kullanıcım olabilir. Bu geçişi birkaç günde bitiremeyebilirim. Bu bitmeyen, birkaç günde bitmeyen bir operasyondan dolayı kullanıcıların takvimlerinde bu tarz bilgilerin okunamıyor olması şirket içerisinde ciddi bir sıkıntıya yol açabilir. İşte bundan dolayı bu hibrit geçiş, bu migration geçişi daha doğrusu bizim de daha çok sevdiğimiz, daha çok önerdiğimiz bir geçiş tipi oluyor. Şimdi yine farklı bir örnek daha verelim. Dilersek arşiv demiştik. Şimdi bizim Holly kullanıcımız normal bir kullanıcı. Nerede? Bizim kendi Exchange online'ımızda. Dilersek bu kullanıcıya biz arşivde ya da kendi, zaten yani kendi on-premise yapımızda bir arşiv mailbox'ı da oluşturabiliyoruz. İşte bakın yine üstüne sağ tıklayıp operasyonu gerçekleştirdiğimde kullanıcı için bana iki tane seçenek soruyor zaten. Cloud bazlı mı bir arşiv istersin, yoksa on-premise bir arşiv mi istersin diye. Tabii bu da hibritin gücü burada. İki yapı çünkü şu an birbiriyle konuşuyor. Bundan dolayı bu operasyonu da gerçekleştirebilmek mümkün. İşte bakın arşivi oluşturdum ve şu anda user arşiv diye geldi. Bakın statüsüne baktığımda cloud bazlı arşiv ve şuradaki arşiv kotasına bakın 50 GB gibi bir arşiv büyüklüğüne şu anda ulaşmış durumdayız. Yani sırf geçiş yapmadan bile aslında hibrit yapıda Exchange Online tercih edilebilir, kullanılabilir. Sadece Sadece şu özelliğinden dolayı bile. Özellikle büyük mailbox kullanımı olan çalışanlarınız bulunuyorsa şirkette ve hani artık arşiv için bir takım storage yatırımları yapmak istemiyorsanız, yani storage akabinde yedekleme, backup çözümleri vesaire bunlarla uğraşmak istemiyorsanız, bunların maliyetini azaltmak istiyorsanız, sırf bu sebepten dolayı bile Exchange Online'ın hibrit yapıdaki arşiv özelliği rahatlıkla tercih edilebilir, kullanılabilir. İşte arşivi yarattık ve bakın Holi kullanıcısının outlook'una baktığımızda işte arşiv klasörü burada. Oldukça rahat bir kullanım söz konusu. Evet, bakıldığında yani hibrit yapı deyince böyle çok karmaşık bir sistem geliyor akla. Fakat bu yani çok daha karmaşıklaştırabiliriz tabii ki. Yani şirket yapınız global bir şirkettir. Çok büyüktür. Yurt dışı bacakları vardır. Türkiye bacağı vardır. Yani kullanıcı sayınız çoktur. Bu noktada siz Exchange Online'ı hani kullanmak istiyorsunuzdur. En azından belli bölgeler için kullanmak istiyorsunuzdur. İşte mobil kullanıcılarınız vardır, tablet kullanıcılarınız vardır. Bunların yedeklenmesi gerekiyordur. Mail yedeklerin alınması gerekiyordur. Fakat işte ve bütün bu yapının düzgün şekilde yönetilmesini bekliyorsunuzdur. Birçok senaryo sayabiliriz. Exchange Online ve on-premise yapınızdaki Exchange Server'ı beraber çalıştırabilmek ve akabinde iyi bir çözüm oluşturabilmek bu saydığımız senaryoların tamamı için çözüm olabilir. Bakıldığında size hem backup yedekleme anlamında hem güvenlik anlamında hem daha az bant genişliği kullanımı anlamında hani göreceli tabii ki ama lokasyona göre oldukça göreceli fakat olabilir yine. Bu tarz ve benzer birçok alanda Exchange Online'ı ve sizin on-premise yapınızdaki Exchange mimarinizi hibrit senaryoda, hibrit yapıda kullanmak, bunları birbirine bağlamak, kullanıcılarınızın takvim bilgilerini paylaşmak, kullanıcılarınızın kullanıcılarınıza arşiv mailbox'ını bu şekilde atamak, arşivi Exchange Online'dan kullandırmak, ve benzer birçok sebepten hibrit yapıyı tercih edebiliriz. Tabii dilerseniz bu hibrit yapıyı bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bölgesel olarak bazı kullanıcılarınız Exchange Online'a atarsınız. Onlar orada çalışırlar. Fakat işte merkez kullanıcılarınız yine on-premise Exchange mimarinizi kullanırlar. Ve bu hibrit yapı bu şekilde çalışabilir. Herhangi bir move işlemi gerçekleştirmeden. Ya da dediğim gibi zaten bu yapıyı kurgularsınız. Bu hibrit yapıyı işte sertifika dedik. Sertifika tanımı yapmak gerekiyor dedik. Public DNS'de bir takım ayarlar var dedik. İşte MX kayıtları dedik. O hibrit yapının enable edilmesi dedik. Bunların tamamını yaptıktan sonra dilerseniz bütün kullanıcılarınızı Exchange Online'a da atıp tamamını oradan da kullandırabilirsiniz. Yani şirkete göre, firmaya göre, duruma göre çözümler oluşturup en doğru çözümü aslında bulmak sanırım en iyisi, en doğrusu. Tek bir çözüm yok. Aslında ben biraz Office 365'i ve aslında bu cloud kavramını Azure, Microsoft Azure Cloud, Office 365 bileşenler birden fazla bileşen var. Bizim on-premise yapımızda yıllardır kullandığımız birçok bileşen var, birçok ürün var bakıldığında. Tabii farklı vendorların farklı çözümleri var. Biraz Lego yapmaya benzetiyorum ben. Çok fazla parça var. En doğru parçayı en doğru şekilde, en doğru yerde ve en doğru zamanda kullanmak gerekiyor. Dediğim gibi Lego yapmaktan çok da farkı yok. En iyi mimariyi tasarlayıp en iyi çözümü ortaya çıkartmak gerekiyor. Çok büyük bir firmanın oluşturacağı altyapıyla çok küçük bir firmanın oluşturacağı altyapı belki çok da farklılıklar arz etmiyor. Çok büyük farklılıklar taşımıyor. Fakat günün sonunda bunun backup'ıyla, disaster'ıyla, işte yani elektriğiyle, data center'ıyla, sunucusuyla, update'iyle vesairesiyle derken gerçekten listeyi yazmaya başladığımızda aslında çok fazla iş olduğunu görüyoruz. Bu yeni teknolojilerle, yeni derken aslında oldukça uzun zaman geçti ama birçok firmaya göre hala yeni teknolojiler. Bu yeni teknolojilerle, yeni ürünlerle, yeni çözümlerle aslında bizim Lego setimize biraz daha Lego setimiz biraz daha genişledi. Ve dediğim gibi en iyi çözümü oluşturmak yine sizlerin ellerinde. Eski zamanlardan kalan sistemleriniz olabilir. Fakat teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yeni teknolojilerle eski sistemlerinizi entegre edebilirsiniz. Eski teknolojilerden yeni teknolojilere geçiş yapabilirsiniz. Hem bu cloud kavramı içerisindeki yapılar, çözümler bunları destekliyor. Fark ediyorsanız yani yaklaşık 15 sene kadar öncesine gidebiliyoruz ve oradan data alabiliyoruz. Data çekebiliyoruz, datayı getirebiliyoruz, migration yapabiliyoruz. Bu senaryoların tamamını destekliyor. Çözüm açıkçası birden fazla çözüm var belirttiğim gibi. En iyi çözümü bulmak firmalara tabii ki kalıyor. Firmaların çözüm ortaklarına kalıyor tabii ki. Vendor'a tabii ki. Vendor'ın yönlendirmesi, üreticinin yönlendirmesi. Burada Microsoft oluyor. Yönlendirmesi çok önemli. Evet. Yani bakıldığında Remote Migration sistemini de bu şekilde açıklayabiliriz. Microsoft'un Virtual Akademisi'nde bir eğitimi daha tamamladık. Sorularınız olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Twitter adresim Emre Aydın. I'sı ya da i'si yok. LinkedIn adresim yine aynı şekilde. Mail adresim ise emre.aydin@msout.org. Farklı bir zamanda tekrar görüşmek üzere.